Anksiyeteli Müzik Sohbetlerine hoş geldiniz. Bugünkü sevgili konuğumuz Selçuk Artut. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız?
Hoş bulduk, gayet iyiyim. Keyfim yerinde, bol bol konuşuruz şimdi zaten neler oluyor ne bitiyor.
Öncelikle kıymetli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederiz.
Rica ederim, vaktim çok. Hepimiz kadar vaktim çok yani.
Yani bu korona döneminde galiba en çok böyle insanların vaktinin artması en çok bizim işimize geldi birazcık. Özellikle müzik sektöründe çalışan insanları böyle bulmak zor. Özellikle hafta sonu yakalamak zor falan. O yüzden şey oldu, iyi oldu.
Şu ara bol bol var. Bir de her şeyden öte tabii şimdi bir introduction şey yaparız, giriş yaparız da ben... yaz tatili itibariyle okulda ders vermediğim için de bir rahatlık içerisindeyim. Ama sessiz gelen bir şey var, yoğunluk var. Eylül ayında bir kişisel sergim var. O yüzden iyi oldu bu korona, ayakları uzattık derken şimdi koşturmaya başlıyor yani.
Kolay gelsin.
Sağ olun.
Evet hocam, birazcık ilk giriş olarak hani belki tanıyanlar olur, tanımayanlar olur. Şöyle birazcık kendinizi tanıtır mısınız? Çok klasik oldu ama.
Yo, tabii ki. Ben de klasik bir şekilde başlayayım. İlk önce daha temel, yani insanlar biraz kafalarında profil kurmayı seviyorlar. Ama günümüz biraz bu profillerin çok melezleştiği, hibritleştiği bir personalar şeyi evrenine dönüştü. Belli bir yere kadar ailenizin sizi şekillendirdiği yönde gidiyorsunuz. Sonra siz kendi kulvarınızı buluyorsunuz. Eğer o noktadan alacak olursak, çocukluktan gelecek olursak, işte bir mühendis ya da bilim adamı olmak üzere yola çıkmış, çıkarılmış bir hayatım varken, ama bir yandan da böyle işte kendinden gizli mi artık ya da işte bir tarafta müzikle uğraşan biriyken, üniversitede de üniversiteyi tamamen bir olgunluk süreci olarak görürüm halen. Matematik okudum. Seviyordum, yapıyordum da ama matematikçi olma gibi niyetim yoktu. Bir takım fırsatların gelmesini istiyordum yani hayatta o aydınlanma sürecinde. O üniversite 3. sınıfta ufak ufak profesyonel müzisyenliğe doğru evrildi. Peşi sırada üniversite 3 son. Larına doğru 4'te falan bir grupla müzik yapmaya başladım. Adını da anabilirim. Replikas'la.
Replikas, evet.
Evet. Sonra üniversite matematik bittikten sonra da detaylara gireriz. Yüksek lisans, şimdi eğitim odaklı konuşayım. Yüksek lisansı 2005'te Londra'da ses sanatı üzerine bitirdim. Sonic Arts diye geçiyor. Doktoram da İsviçre'de felsefe, medya ve iletişim felsefesi 2013. Kulvar, akademik kulvar bu yönde gidiyor. Yani biraz böyle matematik, sanat, felsefe ve müzik şey eksenlerinde birbirleriyle buluşan, aynı şeyden konuşuyorlar bence de. Ben onların farklı şeylerini, hallerini arıyordum. Bir süreç geçirdim diyebilirim. Akademik anlamda yolculuk bu.
Süper. Birazcık böyle disiplinler arası bir kişilik diyebilir miyiz hocam sizin için?
Ha evet, bu şu anlamda fayda etti zaten. 2002 yılında ben Bilgi Üniversitesi'nde matematik bölümünde asistanken bir yandan replikasyon müzik yapmaya çalışıyoruz. Hiçe çalmaktan 5-6-7 kişiye falan geçmiş durum derken albümler falan olmuş. O sırada Sabancı Üniversitesi'nden bir İşte dinleyicilerimizden birisi, orada ders veren bir hocanın önerisi ve teklifi üzerine Sabancı Üniversitesi'nde ses ve görüntü diye bir ders vermeye başladım. Aradıkları profil disiplinler arası bir profildi. Çünkü üniversitede disiplinler arası bir profile sahip. Hatta orada bölüm lafı yoktur mesela. Bölmek konsept olarak uymuyor yani üniversitenin misyonuna. Bu yüzden program diye geçer. Orada görsel sanatlar ve görsel iletişim programında ses ve görüntü diye bir ders veriyorum. İşin matematiğinden, fiziğinden başlayıp üzerine yazılan edebi metinlerden felsefesine kadar, iş üretmeye kadar, elini kirletmeye kadar gidebiliyoruz. O dile getirdiğiniz disiplinler arası duruş o anlamda çok karşılığını buluyor içinde bulunduğum konumda.
Evet, hocam. Hiç konservatuarda böyle bir ders vermeniz üzerine bir teklif geldi mi? Ya da müzik bölümlerinde diyelim.
Yok, gelmedi. Ben de şimdi, bana akademik kariyer çok erken geldi. İtiraf etmem lazım. Yani sene 2002, daha o zaman öğrencilerle aramda 3-4 yaş falan var. Yüksek lisansım yok, doktoram yok vesaire falan. O tarihten bugüne ki 18 sene ediyor yani. Aynı okulda ders veriyorum. O okul dışında da katıldığım, işte ders verdiğim, sunum yaptığım vesaire yerlerde genellikle müzik teknolojisi ya da görsel sanatlar, görsel iletişim tasarımı gibi kulvarlarda uğraşlar verdim. Ama şeyle sıcak temas içerisindeyim. İTÜ MİAM ekibiyle, Bilgi Müzik ekibiyle, onlarla yakın gidiyorum. Ama tabii benim ders verdiğim üniversite üzerinde söylemem gerekirse, orada bir konservatuvar yok. Konservatuvar olmadığı için de öyle bir hani müzik konuştuğumuz bir ortam söz konusu olmuyor. Hep o disiplinler arası duruşla müziğe dokunuyoruz.
Evet, zaten müzik de artık hani çok saydamlaşan bir alan. Yani müziğin de tanımının çok esnediği bir dönemdeyiz. Burada birazcık Sonic Art'a parantez açmak istiyorum hocam. Zaten anladığım kadarıyla ÜTÜ MİAM ekibiyle de oradan birazcık birleşiyorsunuz. Orada da Sonic Art bölümü var. Bu Sonic Art hani ana malzemesinin ses olduğu bir sanat kolu olarak kabaca mekana koşut bir sanat kolu olarak tanımlayabilir miyiz?
Şöyle söyleyeyim öncelikle. Evet, yani heykeltıraş nasıl taşı yontuyorsa ses sanatıyla uğraşan bir insan da ana malzemesi sesi biçimlendiriyor, şekillendiriyor, ona anlam, mana yüklemeye çalışıyor. Onu başka formlarda kurgulamaya çalışıyor. Ve şeyin adını da dikkat ettiyseniz ses sanatı dedim. Onun da hikayesini hemen bahsetmek isterim. Ben İngiltere'de Sonic Arts diplomasını aldıktan sonra Türkiye'de YÖK'te akreditasyon süreci başlıyor. YÖK'e diplomayı gönderdim, pasaportu gönderdim falan, böyle bir aradan 6-7 ay geçti, hiç ses yok. İşte bir anda böyle pasaporta ihtiyacım oldu, ne oldu pasaportum derken anladım ki göndermişim, o kadar unutmuşum yani artık. Pasaportumu aldım falan, koştum gittim geldim ve aradan belli bir süre geçti, denklik geldi. Denklikte şey yazıyor, ses sanatçısı yazıyor. İlk başta evet bir insan tepki veriyor, haklısınız, ben de öyle bir ses sanatçısı, ama hani ben TRT ses sanatçısı değilim. Ama ses sanatçısıyız.
Evet.
Yani buna duysal tasarım, bilmem ne, bir takım isimler veriliyor. Bana biraz yakıştırma gibi geliyor. Ben yalın ve direkt olmayı seviyorum. O yüzden gerçekten ses sanatıyla uğraşıyorum demeyi daha doğru buluyorum. MİAM'daki ekip konusuna gelecek olursak, MİAM'la bizim tabii başka organik bağlarımız da var. Bizim Replikas ekibinden iki kişi orada doktorasını tamamladı. Orada ders verenler, birçok arkadaşımız orada ya işte doktorasını yaptı ya da ders vermeye devam ediyor gibi. Biz orada albüm kaydettik vesaire. Tam MİAM'ın kuruluş aşamasında, o dönemlerde biz de artık doktora çağımıza geldiğimiz yaşlarımızdaydık. O yüzden onun da nasıl ilerlediğini, yani geliştiğini gördük. Bilgi müzikten konuşmak gerekirse, ilk başlarda benim gördüğüm kadarıyla dışarıdan bir caz profiliyle yürüyen bir hal varken, onlar da müzik teknolojisi gibi başka bir tarafa doğru evrildiler. Yani en somut buluşma da bu arada, herhalde onu söyleyebilirim. Geçen sene bir ses sanatı festivali yaptık. Dystopia Sound Art Festival diye gidiyor. Orada ITÜ MİAM'dan Jeremy Woodruff'la ben ikimiz eş küratör olarak tam o anda yani ITÜ MİAM ve Sabancı Görsel Sanatlar İletişim Tasarım Programı güçlerini birleştirerek ortaya bir festival koymuş oldu. O yüzden çok organiz yani.
Evet, evet. Güzel bir şey bu akademik geçirgenliğin olması. Gerçekten birçok alanda öne çıkartmıştır sizi.
İhtiyaç da olan bir şey bir anlamda yani aslında.
Ya elbet, şimdi maalesef tabii rakip olarak da görüyor insanlar, özel sektör gibi davranıyor ama akademide bu çok şey yani bence hoş bir durum değil. Ve yani biz açıkçası belki mühendislikte rakip olsunlar, ona bir şey demem, ama sanat gibi müzik gibi bir alanda uğraş veren, çabalayan bir ekürinin, bir grubun birbirini rakip olarak algılaması çok içinden çıkmazlar yaratıyor. Oysa hep beraber o mücadeleyi sırtlandığımız zaman anlamlı oluyor. Yani ben onu da İTÜMİAM'la beraber yaptığımız işbirliğinde de çok net bir şekilde hissettim. Birbirinin açığını tamamlıyorsun.
Evet.
Birbirinin eksiklerini tamamlıyorsun. Yalnız olmadığını görüyorsun. Herkes böyle kapalı dünyasında öğrenciler mutlu falan yaşıyor ama hayır, aslında tek dünya o değil. Başka ekoller de var. Bunları, bu zevkleri de tadıyorsun. Biraz akademiyi o yüzden kültür olarak da bu tür hırsların üzerinde bir değer olarak düşünüyorum. O anlamda evet, girişinde bir isim yazıyordur üniversitenin ama yani işte herkes gelip bilgi edinir, konuşur, eder, dışarıda buluşur vesaire falan. Onlar sadece onun bir imkanını sağlayan, olanak sağlayan kurumlar olarak varlar benim gözümde yani.
Evet.
Bizim aslında... pardon.
Yok, devam et sen.
Bizim aslında podcast'te böyle bir aydınlanmamızın ve bize çok iyi gelmesinin bir yanında bu oluyor. Çünkü işte hepimiz farklı okullardan mezun olduk ama işte arkadaşız, bir araya geldik ve podcast'lerde ulaşabildiğimiz kadar farklı insana, hani müzikle dirsek temasında olan kişiye ulaşıp onlarla bir anı paylaşmak, anı biriktirmek, aynı zamanda bilgilerimizi tazelemek ya da yeni şeyler öğrenme hedefindeyiz. Siz gelmeden önce de hep böyle işte ben okuyorum, şöyleymiş böyleymiş falan gibi birazcık ön çalışmamızı da yaptık ama bu, yani bizim işte konservatuar mezunu olmamıza rağmen çok aslında uzak olduğumuz bir konu. O yüzden sordum, konservatuarlarda böyle bir ders verme vesaire gibi bir durumunuz oldu mu diye. Çünkü açıkçası ben de çok isterdim. Zaten bağımın olduğu bir alana başka bir gözle, daha mühendislik gözüyle bakabilmeyi aslında çok hedeflerdim. Abi, podcast'ın bizim için böyle bir güzelliği oldu. Yani sizinle iletişime geçebildik.
Şunu dile getirmem lazım. Yani konservatuardan mezun iki arkadaşımız, onlar bana ulaştılar. Çünkü canlı kodlamayla müzik yapma denilen bir şeyle uğraşıyorum ben. RAW projesiyle. Bunu araştırdıklarında Türkiye'de kim var vesaire falan, oradan o isme ulaşmışlar. Yani bize geldiler. O cesaret olduğu zaman aslında, hani dedim ya, kurumlar ötesi başka bir buluşmaya geçiyor mesele. Ve işte hayatlarında kodlamaya dair herhangi bir ya da matematiğe dair çok derin bilgisi olmayan insanlar ama müzik bilgileriyle ne kadar işi pekiştirebiliyorlar, bunu çok net görebildim. Ve onlarla beraber uzun bir süreç yaşadık yani. Şu anda zaten bir ikili olarak onlar da bizim komünitede varlar. Yani bunu sevinçle söyleyebilirim ki konservatuvardan mezun iki kişi canlı kodlamayla müzik yapıyor ve onlar da bizim aramızdalar.
Evet, çok güzel bir şey.
Mükemmel bir gelişme.
Evet, bu RAW başlığına ilerleyen zamanda da yine değinmeyi planlıyoruz ama şey sormak istiyorum hocam. Bu Sonic Art olayının sanatsal adaptasyonun ne zaman gerçekleşti? Yani bu bir sanat camiası tarafından ne zaman ortaya çıktı, kabul görmeye başladı? Yani işte fütürist manifesto hareketlerden, işte Fluxus'un, Happening'in öncülüğünü yaptığını tahmin edebiliyorum birazcık. Ama tam orası böyle bir saydam gibi şu an benim kafamda, tam oturtamıyorum bir yere.
Tamam, yani birkaç şey var, kulvar var buna yanıt vermek için. Bunlardan bir tanesi, hani heykel tıraş örneğini verdim ya, taş meselesi. Şimdi sesin de elbette eş zamanlı üretebiliyorsunuz ama saklanması çok önemli bir şeydi, mihenk taşıydı. O noktada yani ta şeye kadar bile gider. İşte birincilik meselesi benim çok alerji olduğum bir durum ama Edison'a kadar gidebilir. Ondan öncesi de var yani sesin kaydedilmesine dair durumlar ama sesi kaydedip tekrar edilebilir haline getirmek ilk mihenk taşlarından biri. Ama sadece o yetmiyor tabii. Bunu kitlelerin yapabiliyor olması lazım. O noktada da herhalde tape endüstrisi 50-60'lar, Pierre Schaeffer, Pierre Henry'lerle ortaya gelen,
evet,
sampling meselesinin ortaya çıkması gibi noktalar ardından işte Fluxus gibi durumlarda, işte yani Futurist Manifesto falan, bunlar biraz endüstrileşmenin, gürültü kavramının aslında gündelik hale gelmesini sağlayan zihinsel açılımlardı. Ama o zamana dair bile İşte en fazla gürültü yaratıcılar, noise intonumuari dediğimiz bir takım mekanik sistemlerle sesler yapılabiliyordu. Ama onlar yine bir müziğe alternatif olarak duruyordu. Bunun bir enstalasyon olması, bunun bir sanat olarak anılması biraz daha çağdaş bestecilerle kavrulmasıyla da ilgili. İşte John Cage'ler, işte Philip Glass'lar, Steve Reich'lar vesaire falan. Tüm bunlarla beraber o zaman eklektik bir hale geliyor. Ama şeyi şahlandığı ve yükseldiği noktayı da ben şey olarak söyleyebilirim. Dijital devrim. Dijital devrim sonrasında tamam teyp kasetleriyle vesaire falan da yapılabiliyordu bu ama şu anda artık bu iş son derece şey ayyuka çıktı. Herkes dijital teknolojiyi kullanarak sesle ilgili bir şeyler yapmayı istiyor. Boyut açmak istiyor. Yani işte bir ekranda görüntü yaratmaktan, bir duvarda var olmaktan öte o hikayeyi sesle anlatmayı belki soyutsal tarafından ya da müziğe olan dokunuşundan ötürü ben kendi özelimde öyle diyebilirim. Müzikle içli dışlı olan birisi olarak ses sanatına bulaştım. Bir disiplin olarak kabul ediyor. Yani tüm serüven yani şey zamansal serüvenden bahsedecek olursak evet Futurist Manifesto zihinleri açıyor, endüstri devrimi, gürültü, notadan çıkabilmek falan gibi bunları yaratıyor. Ardından Fluxus'lar, işte çağdaş besteciler, müzik konkret akımlarıyla beraber sampling hikayesi ya da Stockhausen'larla beraber orkestrasyonun değiştirilmesi, konum, mekan içerisinde farklı sunumlar gibi hale getirilmesi artık sesin bir mekana aidiyetini de ortaya çıkarıyor. Ve toparlamak gerekirse şu anda da dediğim gibi taçlandığı noktada bu dijital devrim neticesinde olduğunu düşünüyorum.
Evet. Stockhausen'in bir kitabı var. Müzikteki bizler fizikçiler gibiyiz diye Sab Yayın'dan. Geçen gün onu okudum. Orada da bir eserinden bahsediyor. Bir akademiye gidip öğrencilerle konuşmasında Stockhausen'den şey isteniyor. Bu yapmış olduğunuz bestenin sample'larını öğrencilere verelim ve öğrenciler ondan yeni bir şey yaratsınlar. Buna çok bozulduğunu ve aslında isyan ettiğini ifade ediyor. Çünkü ben onları bir araya getirebilmek için o kadar kafa yormuşken bunların tekrar bölünerek öğrencilere bir şey yapması için verilmesi konusunda birazcık kızgınım falan gibi bir demeci var aslında.
Evet yani tabii o yani bu isimler işte dile getirdiğin gibi de hep biraz akademik çevrede duruyorlar. Ama yani sanatın şimdi kurumsal karşılığı daha doğrusu kapital karşılığını da konuşmamız lazım. Yani o konuda da cesaretli olmakta fayda var. Biraz evet şey ağır eleştirel ya da çok tepeden olabilir ama sanatçıysanız eğer o sanattan geçim sağlayabiliyorsanız o eserler bir yerlere ulaşıyorsa, koleksiyonlara dahil oluyorsa o zaman biraz daha kimlik kazanıyorsunuz diyebilirim. Herkes bugün artık ben şuyum deme özgürlüğüne sahip. Yani hiçbir şey bilmeyen bir insan bile ben buyum diyerek kendini öyle lanse ederek bunu kabullendirebilir, ısrar edebilir, yapabilir. Ama acaba bunların şey karşılıkları var mı? Sergileniyor mu bu eserler? Herhangi bir koleksiyona giriyor mu? Kataloglarda bulunuyor mu? Bir kategori olarak belki sanat tarihi derslerinde konuşuluyor mu noktasına gelecek olursak bunların da 90'lar 2000'lerde biraz oluştuğunu söyleyebilirim. Diğer taraftan akademik çevrelerde işte Stockhausen vesaire falan isimlerini andığımız noktalarda bunlar fikirsel yapılar halinde işte ya da CD'lerde barınarak vesaire falan oluyor ama artık işte Biennale'lerde ya da medya festivallerinde daha sıklıkla gördüğümüz sensör etkileşimli vesaire ya da fiziksel mekana ait ses sanatı eserleri biraz daha görünür olmaya başladı. Yani fikir noktasından çıkıp somut hale dönüşüyorlar diyebilirim.
Evet, ama bunların görünürlüğü sanırım yani konser mecrası diyebilirsek, öyle tanımlayabilirsek yine müzeler ya da Biennale gibi.
Tabii yani. Şöyle bir tehlike var bu arada. Yani benim 2007 Biennale olması lazım. Orada bir ses yerleştirmesi yaptım. Video sanatı için de geçerli bu durum. Bir kakofoniye dönüşüyor. Yani sizin yaptığınız işin diğer seslerle aslında diğer bir eserle aynı yerde olmaması lazım. Resim asmanızda sorun yok. Yani bizim biraz böyle 120 dereceyi görüyoruz. Etraf peripheral biraz bulutlu ama Yani o özgürlüğünüz yok. Ses yapıyorsanız çok antisosyal olmanız lazım. Diğerlerinden kopuk onu sunmanız lazım. 2007'de yaptığım Biennial işinde de Antrepo, büyük bir mekanda orası. İçeriye yerleştirdiğim iki mikrofonla aldığım sesleri dışarıdaki 46 tane merdivenin altına koyduğum subwooferlarla merdivenleri titreştiriyordum. Şöyle bir şeyim vardı, nedenim vardı bunu yaparken. İçerideki kakofoniye işaret etmek istiyordum. İçeride olmak istemediğim için işimi dışarıda yapmayı tercih ettim. Ve o zamanlar Biennial ücretliydi. Biennial'in tek ücretsiz etkinliği benimkiydi. Çünkü yukarıda 46 merdiveni geçince gişeye varıyorsunuz. Bir de bir his olarak vermek istedim. Bağırmıyordu işim. Sadece çıkarken bir titrediğini anlayabilen insanlar bunu yakalayabiliyordu. Şey için söyledim, yine belirteceğim. Sergilemesi çok zor. Distopya Ses Festivali'nde de İTÜ'de çok fazla sanatçı diyemem. Yani 4-5 sanatçı belki şimdi düşünsem sayarım ama işlerini özellikle oturup senkronladık. Yani mekan büyük olmasına rağmen bir iş başlıyor, o iş bitiyor ve bittiği zaman bir video işi ise şu kadar dakika sonra tekrar olacak diyor. O sırada ikinci bir iş başlıyor. Mekanda sadece onun sesini duyuyorsunuz. Sonra üçüncü bir iş başka bir yerde başlıyor. Ve böyle birbirlerini rahatsız etmeyecek bir şekilde bir kurgu halinde onları izleyebiliyorsunuz. Yani bu açıdan ses sanatının sergilenmesi çok zor. Bir müze de alsa, bir galeri de alsa onu sergilerken yine bir odaya koyabilir. Yani işin özeline bağlı tabii ki. Kulaklıkla vesaire falan ya da mobil dışarıda da dönebilir hikayeler ama bir resim gibi, bir video art gibi değil şeyi barındırılması çok zor bir mecra. Ama şunu söyleyebilirim, çok detaylarına girmeyeyim ama bunu kendi adıma da gurur duyduğum için söylemiyorum. Bazı ses işlerimin koleksiyonlara girmesinden çok memnunum. Demek ki böyle bir cesaret var. Böyle bir cesaret var ve bunun karşılığı var. O zaman yaptığınız iş, çünkü belki de 100 sene sonra da olacak. 100 sene sonra dönüp baktıklarında ses sanatı neymiş dediklerinde o örneklere ulaşacaklar yani.
Evet, bunlardan bir tanesi de Cohesion isimli çalışmanız.
Ha, evet.
Galiba ve o da aynı zamanda çok da güzel, benim çok hoşuma gitti. Yani böyle çok formalite bir rakamla o kavanozlardan bir tanesini alıp onu, yani şu an işte kimlerdedir bilmiyorum ama yani birilerinin evinde duruyordur ve yarın bir gün işte birilerine, başka birilerine geçebilecektir. O dediğiniz yani böyle tam koleksiyonerlik olmuyor ama gerçekten bir aktarım sağlıyor orada.
Orada o bir performans işi. Evet, o işle ilgili ben de hala hoş hisler içerisindeyim yani. 20 liraya satıyorduk o kavanozları. O kavanozların içerisinde titreşim motorları var ve o cama vuruyorlar. Ve onlar bir ses çıkarıyorlar. Ama işin tüm bu teknik tarafından öte benim kendi tasarladığım devre var. Lehimlerini yaptığım, kavanozları tuttuğum, taşıdığım, ettiğim. Yani yardım etmek isteyen herkese hayır diyordum. Çünkü bunu biraz makina karşı insan gibi bir performansa dönüştürdüm. 300 tane kavanoz yaptım. Hepsini elimle yaptım. Hepsini kendim yaptım. Hepsini test ettim vesaire falan. Ve bunları çok cüzi bir miktarda, işte 20 lira gibi bir bedel karşılığında da sattık. O gün 85 tane sattık. Hatta çok da eğlendik yani, şey, galerimle çok iyiyimdir şey diye söyledim. Hiç bu kadar eser sattınız mı açılışta falan diye. yok dedi yani, hiç bu kadar eser satmadım ama bu kadar da az para kazanmadık yani. Ya orada yapmak istediğim şey, o yüzden bu galeriyle aram çok iyi yani. Niyetim bir, yani üst bir kapital getirisi peşinde değilim. Bunu bir performans olarak sunmak. Herhangi bir galeriye veya açılışa gittiğiniz zaman oradan eserle çıkma ihtimalini insanlara yaşatmak. Ve edisyon olarak veriyoruz. Ve edisyonun da videosuna ulaşırlar belki merak edenler. Bir fiş makinesi basıyor. Yani bayağı slip alıyorsunuz. Ve diyor ki 21/500/300 edisyonu aldınız ve altında benim imzam var. Bu halde gidiyor. Yani o noktada belki de hakikaten bir ses enstalasyonu olması benim profilim açısından rahat olduğum bir alan olmasına rağmen büyük ölçüde bir performans işi aslında.
Evet. Evet. Bir de başka bir işiniz olan RAV'a birazcık değinelim mi?
Tabii yani, aynen.
Evet, live coding diye geçiyor. Bu çok bilmediğimden soruyorum. Bu hani müzik 365, müzik 5, Python, Max MSP gibi müzik dillerini kullanarak yazılım kodlayarak müziğe mi dönüştürüyorsunuz? Tam anlayamadığım için soruyorum.
Tabii hay. Şimdi şöyle, bu dile getirdiklerinizden hiçbiri değil maalesef. Onu söylemem lazım. 2011 2000 kaçtı acaba? Şimdi vakitleri hatırımda değil. Ama Sabancı Üniversitesi'nin ön ayak olduğu İSEA diye geçer. International Symposium of Electronic Arts olması lazım. Uluslararası Elektronik Sanatlar Festivali sempozyumuna ev sahipliği yapıyorduk. Katılımcılardan ses ve müzik konusunda ilgi gösteren profili fark ettiğimde onlara şöyle bir teklifte bulundum. Geliyorsunuz, gelin ilk gecede bir parti yapalım. Bütün konferans katılımcılarını siz çalın vesaire falan. Ve orada Thor Magnusson'u gördüm. Başka insanlar da var. Kod yazarak müzik yapıyorlardı. Yani hikaye şey değil. Herhangi bir hani Ableton Live bilmem ne falan bir yazılı program, bir Digital Audio Workstation DAW değil. Ya yani play tuşu da yok yani. Ve kutuları birleştirmek de yok. Tamamen yazı yazarak yapıyorsunuz bunu. Bu bir engel olarak yaratıcılığınızda başka bir boyut oluşturuyor. Ne gibi? Yani müzik konuşabiliriz elbet. Varsayalım herhangi bir scale içerisinde siz stokastik olarak olasılıklarını belirttiğiniz bir arpej yazabiliyorsunuz. Ama şunu da diyebilirsiniz yani. Ben bunu öyle bir panlamak istiyorum ki, sağ sol ilişkisi vermek istiyorum ki saniyede 1000 defa olsun. Bunu kimse eliyle yapamaz. Ama bilgisayara o anda yaptırabilirsiniz. Bir başka şey hatırıma gelen, hatta bizim şarkılardan bir tanesinde yaptığım modüler aritmetik, yani biraz matematiksel dili var ama onu ben hani İspanyolcadan farklı bir dil olduğunu düşünmüyorum. Orada siz yine pseudorandom, tabii bilgisayar gibi deterministik bir sistemden rastgele sellik çıkarmak bizim sadece bilgisizliğimiz olur. Mış gibi rastlantısallık, yani insanın farkına varamayacağı kadar bir rastlantısallık içerisinde eseri aslında kısmen biz yapıyoruz, kısmen bilgisayar yapıyor. Evet, bu tür şeyler Max MSP gibi ortamlarda rastgele zar atmayla falan da yapılabilir ama satır satır kod yazmak hikayesi yani bir başka bir alfabe. Başka bir üretim dili. Yine kullandığımız şey SuperCollider diye çok temel alt bir şey var. Ses motoru var. Burada sentezleme yöntemleri yapabiliyorsunuz. MIDI sesler de kullanabiliyorsunuz vesaire. Ama bunun burada başladığımızda çok ağır ilerleniyor. Yani herhangi bir ses üretmeniz için bayağı bir 20 satır yazı yazmanız lazım. Ki bu da epey bir vakit oluyor. İlk başlarda biraz öyle başladık. İlk konserimiz Akbank Sanat'tadır. O da çok hoşumuza giden bir ilgiyle karşılandı. Fakat yani bizim çizgimiz biraz böyle gürültü, hatta tekno, işte dark house vesaire falan gibi yerleri deneysel, bayağı noise gibi yerlere gidiveriyor. Bunları yaparken buna olan ilginin peşi sıra aslında bu müziğin çeşitli ev partilerinde, kulüplerde, müzelerde, galerilerde, otellerde, bir etkinliklerde falan gibi karşılıkları olduğunu görmeye başladık. Bu çok hoşumuza gitti. Ve o buluşmalarda insanlar çok çabuk özümsemek istiyorlar. Ve kendimizi Tidal Cycles diye başka bir programlama yapısı içerisinde, Haskell denilen bir programlama yapısı içerisinde çok daha hızlı ifade edebildiğimizi, deneyselliğimizi daha iyi yaşadığımızı fark ettiğimizden itibaren onu kullanıyoruz. Tidal Cycles kullanıyoruz. Ama bu şey demek değil yani, hani sadece o var demek değil. Yani işte hatta son dönemlerde ben, tabii biz podcast yapıyoruz ama işte MIDI synthesizer'ları da kullanıp onları programlıyorum. Yani ses üretici bu oluyor ama ona giden MIDI notaları işte yine stokastik yöntemlerle, matematiksel ifadelerle ya da hiç benim yani tahayyül edemeyeceğim, tamamen sadece kafamdan akıyor yani, o anda yazıyorum ve o bir şeye dönüşüyor. O deneysellik çizgisinde bir yerlere oturtabiliyoruz. 2000 kaç yılından bir hatırlamıyorum yani, 2016 diye ismi gelebilir. 3-4 yıldır da bu projeyi devam ettiriyoruz. Ve bunu da Türkiye'de işte yaymaya çalışıyoruz. Ben Alp Batuhan'la beraber proje içerisindeyim. O da Özyeğin Üniversitesi'nde ders veriyor. İşte ben de Sabancı'da ders veriyorum. Ve bu alanda ders vermeye de başladık. Yani canlı kodlama şeyleri de, insanları da ortaya çıkmaya başladı. Bu çünkü işte hepimizin aşina olduğu, bu teknokültürün çok eğlendiği bir ortam. Eleştiri yapmakta itina ediyorum ama tabii ki meseleyi iyi yapan ve kötü yapanı birbirinden ayırt etmek lazım. Ama bir DJ izlemek çoğu zaman kendi üzerimde söylemek gerekirse beni tatmin etmiyor. Yani hani ben çünkü salt yaratıcılığa çok önem veriyorum. Tüketirken de buna önem veriyorum. O yüzden biraz böyle o arada öyle bir ayrışma oluyor. Benim gördüğüm insanlar, katılan insanlardan da fark ettiğim üzere siz mutfağın içinde oluyorsunuz. Biz yazarken kodu da gösteriyoruz. Sadece kod değil, görselleri de kodla ürettiğimiz için kendimize has bir dilimiz de oluşuyor. Ve bunların hepsi birbirine girdiği zaman o gece bir deneyim üzerine kuruluyor. Ve o gece o geceye has, uçucu olmasına rağmen yani herkes için özel bir şeye dönüşüyor. Bir CD player değil, herhangi bir şey değil. O anda yapılıyor ve doğaçlama elektronik müzik yapıyoruz.
Evet. Hocam Ankara'ya gelmiştiniz. Art is Dead isimli kolektif arkadaşlarımız, evet. Nazım Hikmet'te önce bir konuşma, ardından da Haymat Lost'ta bir konser gerçekleştirmiştiniz. Evet. Orada dinlemiştim. Hem ses, yani görüntü nesnesi de var ortada ve o açıdan da bir multimedya performansı aslında.
Kesinlikle biz bir ses ve görüntü grubuyuz diyoruz.
Evet.
Ve hatta tepe kamerasıyla elimizle gösteriyoruz bazen. Benim kod ekranım, Alp'in kod ekranı, görseller. 4 tane görsel gösteriyoruz. Kendi yazdığımız görsel uygulama içerisinde de 20'ye yakın senaryo var. Yani biraz böyle sahnede bir 5 kişilik bir orkestra gibi hem görüntü seçiyoruz hem ses yapıyoruz vesaire falan bir şey dönüyor. O açıdan da hiçbir deneyim birbirine benzemiyor. Her seferinde farklı bir şey çıkıveriyor ortaya.
Evet.
Evet. Peki telefonla sizi kayda alanlar falan oluyor mu o sırada?
Oluyor evet, yani bu tür şeyler oluyor. Niçin sordunuz? Daha detaylı
bu,
merak
hani
ettim
normal
ben.
Bir yani böyle kafamızdaki bir konser performansında daha dikkat dağıtıcı bir şeydir ya.
Ha şey, o ben sırada... ses kaydı diye algıladım. Tamam, görüntü kaydı diyorsunuz. Görüntü ya kaydı. Şöyle. Yo, olmuyor. Biraz böyle meseleyi bilen insanlar geliyor ama tabii ilk başlarda yazdığımız kodları bir görsel zannedenler de oldu. Sanki Matrix ekranı gibi. Hani yazıyor ve o sese mi dönüşüyor ya, biraz geç uyandı millet. Ama kulaktan kulağa doğru kitle hemen oluşuveriyor. En son işte Sonar'da vesaire çaldık. Ve insanlar anladılar yani ne yaptığımızı. Çünkü kocaman kocaman görüyorlar. Şey oluyor tabii. Görüntülerin çekiciliğinden ötürü fotoğraf çekenler oluyor ama neyse ki selfie yapamıyorlar, yani öyle bir şey mümkün olmuyor.
Peki şimdi Doğuş, bir şey soracak mısın?
Yok, sen devam edebilirsin.
Şimdi biz böyle sunumlara gittiğimizde falan bile sunumun içerisindeki ses dosyalarını orada çalıştıramama falan gibi şeylerin kaygısını yaşıyoruz gitmeden. O yüzden böyle birçok garantiye almak için birçok yere işte depoluyoruz vesaire falan filan. Sizin yaptığınız performanslardan önce gideceğiniz yere karşı hiç öyle bir endişe duyduğunuz oldu mu?
Tamam, şunu söyleyeyim, eğlenceli. Biz iki bilgisayar arasında atomik senkron kullanıyoruz. Yani ikimiz de aynı saat dilimi içerisinde olduğumuz için tüm ritim senkronumuz tutuyor. En büyük stresimiz bu. Bu senkron oturması lazım. Onun dışında sonuçta dediğim gibi mesela bir panlama yazıyorsunuz saniyede 1000 defa. Yanlışlıkla oraya 1 milyon da yazabilir. Yani 1 milyon, hadi 10 bin yazabilirsiniz. Ve bilgisayar böyle cazurt cazurt sesler çıkarmaya başlıyor. Ve biz bunu çok seviyoruz. Yani hakikaten bazen şöyle birbirimize bakıp şey diyoruz. Hadi gel çökertelim diyoruz yani. Ve bayağı şeye başlıyoruz. Yüklenmeye başlıyoruz bilgisayarlara. Ve o bilgisayar çöktüğünde de insanlar alkışlıyor. Yani böyle bir rock'n'roll konser gibi yani.
Yani şey o gibi, yüzden, gitar kırmak gibi biraz herhalde.
Kesinlikle öyle. Yani hani ve böyle laptop'u kapatıp sonra da bitiriyoruz mesela. Buna imkan sağlıyor yaptığımız, hani belki de o gürültü estetiği vesaire falan, o coşkuyla beraber bunlar oluyor. Ama çalıştı çalışmadı stresini her zaman aşabiliyoruz. Yani sonuçta çok samimi bir şey yapmaya çalışıyoruz. Yaptığın şeyi gösteriyorsun yani. Tamam mı? Elimizi bile gösteriyoruz yani. Kamera koyup tepeye. Yani herkesi başımıza alamayız, etrafımıza toplayamayız ama projeksiyonda biz ne yapıyorsak onu gösteriyoruz. O yüzden yanlış olursa, çalışmazsa da ne ala yani. Onunla da keyif diyoruz. Şey oldu mesela, Çeşmeköy'de yine 8 tayfasıyla yaptığımız bir şey, gürültü festivalinde çalıyorduk. Orada işte PA, iki hoparlörlerden bir tanesi devrildi biz çalarken. Artık nasıl yüklendiysek bilmiyorum. Çünkü çok alt frekanslara da girebiliyoruz falan. Öbürünü de devirmeye çalıştık ama o devrilmedi.
Çok güzel.
Çok, çok farklı anılar tabii. Bizim umduğumuzdan.
Hocam, bir makalenizde Flusser'dan bir alıntı yapmıştınız. İşlevsel karmaşıklık geliştirir, işlevsel basitlik tembelleştirir. Günümüz teknoloji, sanat ve işte zaten bu pandemi süreci, işte online konserler, bir şeyler falan. Yani bu teknoloji ve sanatın birlikteliği ne tarafa doğru gidecek? Herhangi bir öngörüşünüz var mı bunun için?
Ya bu şey, ya öncelikle referanstan geleyim. Benim için çok kıymetli. Hatta Rode'da da onun söyleminden yaptığımız şeyler, pasajlar var. İşte fonksiyonel basitlik aslında, bir örnek vermek gerekirse bir kumandayı düşünün. Televizyon kumandası kanal değiştirmekten öte değil. Sizi ne hale soktuğunu izlediğiniz şeylerle falan anlayabilirsiniz ama öbür taraftan o kumandayı bir kenar itip televizyonu açıp onunla sanat yapan insanlar da var. Yani işte Nam June Paik onu bir enstelasyona dönüştürüyor hikayeyi. Biraz bu cesareti olan, insanlar, merakı olan insanlara ihtiyaç var. O noktada sanat ve teknolojinin birliktelikleri daha kalıcı ve daha samimi oluyor. Diğerleri bana çoğu zaman bir televizyon reklamı, böyle şahane renkler falan gibi geliyor. Bu konuda bir şeyim var, reaksiyonum var. En son Almanya'da kişisel sergimde işlerin sıkıcı olması için uğraştığım anlar oldu. Çünkü sıkılmak bir kenar ettiğimiz bir alışkanlığımız, yani bir hazzımız daha doğrusu, alışkanlık demeyeyim. Oysa sürekli eğlenmeye yönelik, sürekli bir bombardımana yönelik bir sanat-teknoloji birlikteliği var. Ve işte o biraz alerjim var dediğim noktaya da geri döneceğiz. Biraz modernizm eleştirisi. Birinci olma kaygısı. Türkiye'nin birinci bilmem nesi vesaire falan. İlk bir şeyi falan filan. Hatta ben dalga geçiyorum. Biz bence kendimizi Türkiye'nin ikinci canlı kodlama grubu olarak tanıtalım yani. Birinci olma gayesi falan sürekli böyle. Birinci isteyen olsun yani. Hiç ilgilenmiyoruz. O yüzden bu bilimle buluşmada böyle bir sakatlık var. Herkes gidip bir İşte telif alacağını sanıyor herhalde yaptığı eserle. Yok, o değil. Aslında kendi üzerinde diyebilirim ki eser bir arayüz. O felsefi buluşmanın, konuşmanın, belki de yaptığınız eseri yıkıp kırmanın ortamını sağlayan bir arayüz. Onun arkasında ne dönüyor? Bu önemli. Bu açıdan da yapılan işlerin kalıcılığı meselesi benim gündemimde hep bir soru işareti olarak var. Şimdi geleceğe soruyorsunuz. Ona yönelik de bir süredir, bir seneyi aştı, teknolojik sanat eserlerinin korunması üzerine bir konsorsiyum için uğraşıyorum. Sabancı Üniversitesi ve Sakıp Sabancı Müzesi önderliğinde başladık. Ve interdisipliner bir ekiple, yani işte koruma uzmanları, mühendisler vesaire falan bir araya gelerek bu eserleri nasıl koruyacağımızı tartışırken, o zaman artık eserin özüne de ulaşıyorsunuz. Bazen dönüp bakıyorsunuz ki yani sanatçı zaten o eseri korumuyor. Yani sanatçı zaten yaptığı eseri sadece bir statü peşinde gitmek uğruna yapmış. Ve o tür eserlerin ortadan kaybolacağını hissediyorum. Hani geleceğe yönelik söyleyebileceğim şey bu. Ama nedir? Popüler müzik ilgi çekmiyor mu? Çekiyor. Popüler sanat da ilgi çekecek. Bazı şeyler anlayan için farklı manalar yaratacak. Dediğim üzere hani ben dev bir projeksiyonda böyle oradan oraya uçuşan kaçışan bir takım şeyler gördüğüm zaman projeksiyonun markasına bakmak daha çok ilgimi çekiyor yani. Bu bence o eser adına çok tehlikeli bir durum. Yani ne anlattığı bir yerde yok. Veri görselleştirme ama ne üzerine yani? Hakikaten ölen çocuklar mı? Zengin insanlar mı? Ne üzerine? Yani ben bunları merak ediyorum. Bunları eğer saklayıp sadece salt estetik üzerinden gidecek olursak bence bugünkü entelektüel kitleye biraz haksızlık yapmış oluruz. Oysa dile getirdiğim hani canlı kodlama örneğinde olduğu gibi insanlar azıcık da bilse ki konservatuvardan insanlarla bu işi yapabildiğimizi söyledim. Herkes bu işi anlıyor. Yani kimse böyle bir statü koyup ben çok üstünüm, sen hiç anlamadığın için sev bu işi gibi bir noktalara gelsin asla istemiyorum. Hatta işlerimden bir tanesi Variable'dır. Orada makine öğrenme kullanarak Heidegger'in metinlerinden yeni felsefi metinler oluşturduğum bir işti. Açılışta iki kişi geldi, dedi ki ya ben bu okuyorum anlamıyorum falan dedi. Merak etme dedim, ben de anlamıyorum yani. Zaten buluşacağımız nokta burası. Ben bu eserde oluşturulan makine öğrenmeyle yaratılan eserin söylemini anlaşılmazlık üzerine kurdum. Çünkü bir yandan da böyle bir şey de var. Esere öyle bir mana yükleniyor ki eserde o yok aslında. Eser değil hatta çoğu zaman yani.
Evet.
Evet, zaten şu anki 100 yılda diyelim, o sanıyorum tüketilmek için bir şeyin üretilme meselesi en çok kafayı karıştıran şey. O işte müzede gözlük unutulup onun sanat eseri sayılması da hem anlaşılmaz hem bazen üreticilerin de anlaşılmaz olsun diye bir şeyi üretmesi. Bunun için ama felsefi olarak değil yani. Hani altında böyle bir amaç güderek değil de ürettiği şey anlamsız ama o haliyle bir yerlere onu koyması durumu.
İşte ona mana yüklemek ama gereksiz mana yüklemek. Yani hani o yüzden herkesin bilinçli bir şekilde eleştirel gücünü yani sakınmadan bir duruş sergilemesini arzu ederim. Bu yapıcı geliyor bana. Kabullenmek değil yani işte... Belli bir yerde o eser sergilendiği için onu çok iyi sanmak değil. Sana ne anlatıyor bu? Yani çünkü sadece o bir üyelik şeyi, müessesesi değil yani. Sanatçılar böyle ağır insanlar vesaire falan değil. Ortak buluştuğumuz bir şey var, zihnimiz yani. Zihnimizde biz hep beraber aynı şeyi konuşabiliyor muyuz, konuşamıyor muyuz? Biraz buraya bakmak lazım.
Evet. Hocam peki hiç müzikle alakalı düşünüyor musunuz? Yani müziğin geleceği üzerine ve müzik ve teknoloji üzerine. Yani okullar, akademik çevreler o kadar çok konservatif bir eğitim veriyorlar ki artık insanlar oradan dışarı kaçmaya çalışıyorlar. Ve dışarı kaçtıkları zaman da şey yapıyorlar. Bu işin hem prodüksiyon tarafını, işte her tarafını üstlenmeye çalışıyorlar ve bunların hepsini sizin makalenizden alıntılıyorum. Bunu da belirtiyorum. Ve işte dediğiniz gibi müzik teknolojisi alanlarında çok büyük bir yoğunluk var. Bugün işte ben Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'ndeyim. Orada da öyle. Müzik teknolojisi sınavına giren öğrenci sayısı diğer bölümlere nazaran çok çok çok daha fazla. Bu teknolojiye olan, müzik teknolojilerine olan yönelme ne tarafa doğru sürükleyecek bizi? Yani bir yorumunuz var mı?
Yani şimdi tabii orada şöyle bir girdap yok mu? Yani siz yüzlerce ses mühendisi yetiştirin. Yani stüdyo boşsa neyi kaydedecekler yani? Büyük ihtimalle zaten hani maalesef de diyebilirim. Bu kulvarda çıkan mühendisler vesaire falan Türkiye'deki kültürel sermayeyi ne oluşturuyor? Dizi. Dizi sektörüne gidiyorlar. Oralara müzik yapıyorlar vesaire falan gidiyor. Ama ben hala ihtiyaç olduğunu çok inanıyorum. Konservatif yapıda gidilmesi gerektiğinin de bir kapı olarak asla terk edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü ben oturup klasik müzik dinliyorum. Olmayacak mı klasik müzik? Olacak yani. Ama bunu işte baş koyan insanlar devam edebilmeli. Müzik teknolojisi neden çok popülerleşiyor? Çünkü çok ucuz bir eğitim. Ve yani herkesin işte ne bileyim biraz bilgisayar kullanımıyla iyi ya da kötü yaptığını düşünerek girebileceği bir eğitim. Çok spekülatif, doğru veya yanlışları falan çok taraflı ama siz klasik eser çalıyorsanız çok ağır bir kitleye çalıyorsunuz. Yani herkesin bir şey söyleyeceği var. Sizden önce yapılmış aynı eserden bahsediyoruz. Aynı kağıt yazılmış, aynı notalardan bahsediyoruz. O külliyata aykırı bir şey ortaya koymanız tabii ki kabul görmüyor. Ama müzik teknolojilerinde yani bu konvansiyonel gitmek tabii ki yollardan bir tanesi. Ama iyi kötü, en kötü kendi prodüksiyonunuzu yapıyorsunuz gibi benim gördüğüm kadarıyla o kulvara giren insanlardan da onlar oluşuyor. Ama müzisyen ihtiyacımız var. Ve müzik çok uzun süren bir eğitime ihtiyacı var. Bu manada işte mesela konservatif bir eğitim alacaksanız bunun içerisine müzik teknolojisini sokmak, matematiği sokmak vesaire falan aslında çok da yapılabilir bir şey değil. Hayalde kurmayalım.
Evet.
Ama bir insanın ilgisi varsa ona ulaşır. Hani ben tabii ki bir akademisyen olarak, eğitmen olarak bunu söylediğim için garip duyulabilir ama yani üniversite sadece artık bir buluşma noktası. Eğitim de öyle. Yani herkes kendi eğitim yolunu oluşturuyor ama konservatuvarın verdiği disiplin benim çok ciddiye aldığım ve önem verdiğim bir disiplin yapısı. Eğer oradan yola çıkarsanız o zaman çok iyi kod da yazarsınız. Çünkü kod yazmak da çok iyi disiplin. Çünkü hatasız kod çalışıyor. Hatasız çalacağınız eser çalışıyor. Bazı şeyler böyle kitaptan öğrenilmiyor. Bunlar yaşayarak uzun süreler geçirdiğinizde ortaya çıkıyor. O sabır, o inat. Çalıyorsunuz olmuyor. Çalıyorsunuz olmuyor. Günlerce çalıyorsunuz olmuyor. Bir anda oluyor. Yazıyorsunuz kodu çalışmıyor. Çalışmıyor, çalışmıyor, çalışmıyor. Bir bakıyorsunuz bir yerde bir şey buluyorsunuz. Sonra oluveriyor. Yani o zorluğu yaşama hissi bence çok önemli. O anlamda da bu böyle işte endüstri mühendisliği vesaire falan gibi bir takım alanlar, hadi onu da bırak, mesela tıpı düşünün, yani tıpın eğitiminin ne kadar ağır olduğunu, bunlar çok kıymetli. Bunların asla ortadan kaybolmaması gerekir diye düşünüyorum. Klasik müziği sadece bir örnek olarak verdim. Türk halk müziği için de geçerli bu arada. Yani geleneğe dair bir iş yapıyorsanız, müzik bunların en köklülerinden biri belki de, o gelenekten uzaklaşmadan önce o geleneği de sindirmek lazım. Yani ben işte sazı alıp kırıyorumla başlamıyor hikaye. Yani sazı alıp çalmakla başlıyor ilk önce.
Sadece free jazz değil yani Özgür.
Hayır değil ya. Yani, evet.
Hocam benim bir sorum daha var. Ben böyle çok soru bombardımanını tutmuş gibi hissediyorum size ama bu tamamen bireysel merakımla. Grafik tasarım ve müziğin kesişim noktaları nelerdir? Eğer bir ilerleme modeli çıkartmak istesek kendimize, bu iki disiplinin kesiştiği noktalarda nerelere bakmamız gerekir?
Ya şimdi bu ikisini de yapan çok iyi müzisyenler var. Yani grafik tasarım dan yola çıkacak olursak, tasarım diyecek olursak aslında zevk sahibi olmayla başlıyor hikaye. Bir şeylere başka türlü bakmayla başlıyor. Grafik tasarımcı çünkü yolda yürürken o tabelaları farklı görüyor. Bir insanın üzerinde tişört gördüğünde orada ne yazdığı kadar nasıl yazdığına bakmaya başlıyor. Biçim şeyi oluşmaya başlıyor, yapısı oluşmaya başlıyor. O gözle geldiği zaman o düzen ve o rutin üzerinden işte Byton örneğini verebilirim galiba, benim de sevdiğim müzisyenlerden. Yaptığı müzikte de şeklen o grafikle konuşan bir dil oluşuveriyor. Belki soğuk, belki fazla şey, o strüktürlü. Ama yine de bu ikisi birbirini besleyebiliyor. O açıdan birbirinden çok uzak kılmam. Yani grafik tasarım ve müziği birbirinden çok uzak kılmam. Birbirinin ne noktada beslenirse çok tabii ki daha somut, basit karşılıkları var. Yani bunlardan bir tanesi, belki de yitirdiğimiz değerlerden biri, albüm kapakları hikayesi. Yani biz, yani replikası üzerinden gelecek olursam, bu konuyu her zaman çok fazla önem verdik. Çünkü siz bir albüm ürettiğinizde de, bir müzik ürettiğinizde bunun bir de imge bu hali de var. Çünkü yani sıfır bir disket vermiyorsunuz kimseye, bir şey vermiyor. Bir şey verirken o kapakla beraber insanı bir forma, bir hale sokuyorsunuz. Bu sahnedeki duruş, ışık vesaireyle de ilintili olabilir ama o noktada grafik tasarımın gücü çok çok önemli. Nasıl olabilir? Grafik tasarımcı da müziği çok iyi algılaması lazım. İşte bütün Radiohead albümlerini bir adam yapıyor. Bir ressam, grafik tasarımcı. Ama neye özenerek yapıyor? O duyguya özenerek yapıyor. O duyguyu okuma noktasında bu ikisini buluşturabilen bir profil bence çok özgün işler çıkarabiliyor. O manada şey var, iyi bir orada şey var, birliktelik var diye düşünüyorum.
Evet. Farklı bir uyaran da tabii aynı zamanda veriyorsunuz izleyiciye, dinleyiciye. O yüzden sizin aslında RAW'da yaptığınız şey de benim o anlamda çok ilgimi çekiyor. Yani hem aslında fon müziği gibi bir şey değil, hem de fon görüntüsü değil. Yani ikisinin eş zamanlı olduğu bir şey. O yüzden çok kıymetli, ekstra kıymetli.
Evet. Yani. Evet. Yani o şimdi orada bir de şey var tabii de biraz teknik gibi gelebilir ama bir deneyim diye dile getirmeye çalıştığım da oydu. Bir alışık olduğumuz yapıda nedir? Bir projeksiyon perdesi var. Oraya projeksiyonla görüntü veriliyor. Grup çalıyor ya da bir şey müzik dönüyor falan. Hani böyle bir şey gibi, maç izler gibi bir hal oluyor. Bu çok rahatsız ediyordu bizi yani. Hani deneyimin daha şey olması lazım. Sarmalayıcı olması lazım. O yüzden çoğu performanslarımızda projeksiyonu biz üzerimize yapıyoruz. Yani bir ışık gibi davranmayı seviyoruz onu. Hı hı. Yani mümkün olsa hepsi bir arada çıksa bir yerden. Ayrışmasa yani. O anlamda grafik ışığa dönüşebiliyor. Yani o şey, o buluşmayı hatta mekana has başka şey de olabiliyor. En son Ayvalık'taydık. Orada bir zeytin ağacına projeksiyon yaptık mesela. Yani onun üzerinde oluşan görüntülerle bir şeyler meydana getirdik. O geometriler o zaman o müzikle yarattığı deneyim başka bir, yani daha kozmik bir buluşması oluşturuyor.
Evet. O zaman son varsa sorular, ben şeyi sorayım, anksiyete muhabbetini sorayım güzel arkadaşlar.
Evet, dinledim bir iki programınızı.
Şimdi daha hocam, provokatif soru. Müzik sohbetleri olduğu için podcastimizin adı, bir herkese sorduğumuz tek bir sorumuz var. Müzik performanslarınızda, bu replikasta da olabilir, RAW'da da olabilir ya da sizin işte herhangi bir işinizle alakalı olabilir. Yaşadığınız en anksiyeteli anınız hangisiydi?
Enini söylemem çok kolay değil. Ama şöyle anlar yaşadım. Söylüyorum da buna bazen, insanların hoşuna gittiğinde fark edeyim. Google'ın dibini görmek. Yani mesela bir şey araştırıyorum. Tek kalıyorum yani. 6 milyar mıyız bilmiyorum, 8 herhalde. Bir yani. Bir insan yazmamış yani. Bulamıyorsunuz onun karşılığını. O kadar uğraştım, o kadar delirdim. Çok şey oluyor. Şu ara daha taze olanları söyleyeyim. Enini bilemedim ama bir ekiple beraber çalışıyorum. Muğlak Standartlar Enstitüsü diye. Buradan selam olsun. Tasarımcı bir ekip. İronik bir yapımız var. Türk Standartları Enstitüsü'nden 5 sene sonra kuruluyor Muğlak Standartları Enstitüsü. Çünkü hayatımızdaki muğlaklıkları araştırıyor. Şimdi onlarla bir Chicago'da bir sergimiz olacak. Dünyadaki elektrik prizi tiplerini inceliyoruz. Dünyada yanlış bilmiyorsam 13 tip priz var. 13 tip prize dair de işte 270 tane falan ülkenin bir haritada LED'lerinin yanıp söneceğini hayal edin. Fiziksel bir enstalasyon bu. Prizi takacaksınız. O priz tipinin olduğu ülkelerin ışıkları yanıyor, LED'leri yanıyor. Tüm kolonileşmeyi, dünyanın nereye gittiğini vesaire falan. Yani bir Fransız tipi prizin niye Kongo'da olduğunu falan hepsini görüyorsunuz yani.
Evet.
Şimdi onunla ilintili bunun içinden çıkmanın tek yöntemi o anksiyeteye sahip olmak. Yaklaşık 13 düğmesi olan, 270 çıkışı olan bir devre tasarlıyorum. İsteyenler Instagram'da bakabilirler, bazen görebilirler. İnsan olan dokunmaz yani öyle bir devreye. Şu anda galiba 200 tane falan daha kablo yapmam lazım. Ve etkileşimi çok basit yani. Priz takacaksınız, LED yanacak neticede. Ama onu yer yer söylüyorum. Böyle bir neticesinin mükemmel çalışabilmesi için Alman kalitesinde ve Japon onurunda yapmak gerekiyor. O ciddiyetle öyle bir titizlikle uğraşıyorum ki, çünkü şöyle bir şansınız yok. Belki o anksiyetenin canlı müzisyenlere olan katkısı da o olabilir. Etkileşim tasarımından konuştum az önce. Performanstan çok bir fark yok. O sergilendiği anda çalışmazsa o zaman çöp. O yüzden aşırı titiz davranmanız gerekiyor. Yani şimdi matris çarpımını yapamam ama binlerce kablo var. Her birinin çalışması gerekiyor. Evet. Böyle çok proje yapıyorum.
Biz bile anksiyete olduk buradan şimdi.
Gerçekten hocam çok teşekkür ederiz. Vaktinizi bize ayırdığınız ve böyle keyifli bir sohbeti bize sunduğunuz için.
Evet, çok teşekkür ederiz hocam. İyi ki geldiniz. Tanıştık, çok güzel oldu. Hem bilgilendik, harika, hem faydalandık.
Umarım ileride bir araya geliriz.
Umarım. Umarım. Bu kodlamanın darısı başımıza zaten. Ben çok çok hevesliydim. Bir de dijitalleşme üzerine bir çalışma yapmıştım. Orada da anlamlandıramadığım o kadar fazla şey oluyordu ki, sadece müzik bildiğim için. Yeni yeni daha böyle farklı farklı tür şeylere girmeye başlamıştım. O yüzden siz böyle ekstra bir onur konuğumuz oldunuz yani benim için.
Estağfurullah.